Ayrım 20. Kafamda bir tuhaflık. Orhan Pamuk. Sayfa 243. 11. Görücüye çıkmayan kızlar. Geçerken uğradık. Süleyman. Dün akşam Ümraniye'de Asım amcalardaydım. Babamların arkadaşı eski yoğurtçudur Asım amca. Akıllıdır. Zamanında işi bırakıp bir bakkal dükkanı açmayı bilmiştir. Şimdi emekli olmuş, Ümraniye'deki evinin bahçesine diktiği kavak ağaçlarını 20 yıl önce bu arsayı çevirdiğinde küçük fidanken, şimdi koskocaman olan ceviz ağacını bana gece gösterdi. Yandaki boru fabrikasının gürültüsü ve ışıkları da bahçeye vuruyor, her şeyi tuhaf ve hoş gösteriyordu. İkimiz de gece yarısı rakıdan iyice kafayı bulmuştuk, yenge içeride uyuyakalmıştı. Asım amca bahçeyi gösterip araziye çok veriyorlar ama daha da çok verecekler. Bir köşesini ucuza sattım şimdi pişmanım dedi. 15 yıl önce bakkal dükkanı tophanede kiraladığı dairesi kazancı yokuşundaydı. Bu arsayı bir gün tapu verirler ve para eder diye akıllılık edip şehirden kalkıp gelip çevirdiğini 3 kere anlattı. 3 kere de kızlarının hamdolsun evlendiklerini, benim kadar olmasalar bile damatlarının iyi adamlar olduğunu söyledi. Bu sözler tabii, seninle evlendirecek kızım da yok, oğlum ta Duttepe'den bu akşam çat kapı niye geldin anlamına geliyordu. Bu da tabii her şey gibi bana Samiha'yı hatırlattı. 2 yıl oldu benden kaçalı. Sonunda onu kaçıran herifi, o Ferhat şerefsizini bir gün bulup beni aşağılamasının, herkese rezil etmesinin elbette hesabını soracağım, o başka. Şimdi bile arada bir Samiha'nın elinde bavulu bana geri dönmekte olduğunu hayal ediyorum. Ama içimden başka bir ses bunun doğru olmadığını söylüyor ve kendimi tutuyorum. Bu dertten bir Melihat, bir de Vediha kurtardı beni. Vediha sağ olsun beni evlendirmek için harekete geçti. Vediha, Süleyman'a Samiha'nın acısını unutturmanın en iyi yolunun onu evlendirmek olduğuna bütün aile karar verdik. Bir akşam evdeydi ve sarhoştu. Süleyman, dedim. Bak, Samiha ile evlenmeden önce birlikte gezdiniz, arkadaşlık ettiniz biraz ama sonunda olmadı. Belki de senin hiç tanımadığın biriyle bir kere şöyle bir göreceğin kızla evlenmen daha doğru. Aşk evlilikten sonra gelir. Doğru vallahi, yeni bir kız mı var? Kim? Dedi önce sevinçle. Hemen de itiraz etti sonra. Artık ben bizim köyden başka bir yoğurtçu kızıyla evlenmem yenge. Ağabeyin Korkut, amcaoğlun Mevlüt hep yoğurtçu kızlarıyla evlendiler. Ne kusurumuz varmış biz yoğurtçu kızlarının? Yok yenge, ben siz 3 kız kardeşi hiç öyle görmüyorum. Nasıl görüyorsun? Yanlış anlama. Anlamıyorum Süleyman. Ama sana köyden kız alacağımızı nereden çıkarıyorsun? Dedim azarlayan sesimle. Süleyman kuvvetli bir kadın tarafından biraz azarlanmayı sever ve ister. 18 yaşına gelmiş, İstanbul'da liseyi bitirmiş kız da olmaz artık benim için. Öylesi benim hiçbir sözümü beğenmiyor, her şey öyle değil de böyle diye cevap veriyor. Sonra aynı kız beni çöpçatanlar tanıştırmamış da üniversitede kendimiz tanışmışız gibi hem önce birlikte gezelim, sinemaya gidelim diyor, hem de aman annem babam görmesin, öyle olmaz böyle olmaz diyor. Benim işim zor. Süleyman'a hiç merak etmemesini, İstanbul'un onun gibi yakışıklı, başarılı, zeki bekarlarla evlenmek isteyen kızlarla kaynadığını anlattım. Nerede? Diye sordu içtenlikle. Evlerindeler onlar Süleyman, annelerinin yanındalar, sokağa az çıkıyorlar. Sen beni dinlersen ben sana onların en tatlısını, en güzelini gider bulur sana gösteririm ve paşa gönlünün en beğendiği, en güzelini alırız sana. Vediha çok iyisin ama aslını ararsan annesinin yanında kuzu gibi oturan söz dinler kızlara benim kanım bir türlü kaynamıyor. Madem öylesini seviyordun, Semiha'ya niye iki tatlı söz söylemedin, niye gönlünü almadın? Yapamadım işte dedi dürüstçe. Ben yapmaya çalıştıkça Samiha sivri diliyle alay ederdi benimle. Süleyman, İstanbul kazan ben kepçe, istediğin kızı sana bulacağım. Beğenirsen bu sefer ona çok iyi davranacaksın, tamam mı? Tamam ama ya kız şımarırsa ne olacak? Süleyman. Kız bakmaya Vediha ile ikimiz benim kullandığım kamyonetle giderdik. Bu işi bilenler annemin de gelmesinin bizim heyete daha ağırlık vereceğini söylediler ama ben istemedim. Annem havası, kıyafetiyle çok fazla köyü hatırlatacağı için. Vediha her zaman giydiği etek altına mavi kot pantolonu, başka zaman giydiğini hiç görmediğim koyu lacivert upuzun bir pardüsü giyer. Başına da tam aynı renkte bir pardösü takınca insan bir an onu başörtüsü takmış bir kadın doktor ya da bir kadın hakim sanabilir. Evden çıkıp gezmeyi o kadar severdi ki Vediha. Yola çıktığımızda ben gaza basıp kamyoneti İstanbul caddelerinde şöyle biraz uçurduğumda neden nereye gittiğimizi unutur, şehrin her köşesine iştahlı gözlerini doyurmak isteyene kadar bakar, durmadan konuşur, beni de güldürürdü. Vediha abla, bu belediye otobüsü değil, özel otobüs. Onun için kapısı sürekli açık derdim yavaş yavaş giderken, yolcuların içine atladığı önümüzdeki otobüsü sollamaya çalışırken. Aman dikkat et, çarpmayalım birine, deli bunlar derdi, gülerek. Gideceğimiz mahalleye yaklaşırken benim sessizleştiğimi görünce, merak etme Süleyman derdi, düzgün bir kız, ben beğendim. Ama sen beğenmezsen hemen çıkarız, olur biter. Dönüşte de biraz gezdirirsin ablanı. Sıcakkanlı, iyi yürekli haliyle kurduğu dostluklarla kızları ilk Vediha bulur, sonra mahalleye birlikte giderdik. Kızların çoğu benim gibi ilkokulu köyde okuyup İstanbul'a gelmiş ya da köyden de beter bir gecekondu mahallesinde bir yere okumuştu. Gayretkeşlikte liseye devam edeni de vardı, okuma yazması kıt olanı da. Ama zaten çoğu liseyi bitirecek yaşta değildi ve o yaşa gelince de hiçbiri hala anne ve babasıyla o küçük, sobalı, soğuk, yoksul evlerinde oturuyor olmak istemiyordu. Vediha'nın kızların annelerinden, babalarından aslında şikayetçi olduklarını, evden kaçmak istediklerini söylemesi hoşuma giderdi ama bazen bunun bütün kızlar için doğru olmadığını sezerdim. Vediha: Süleymancığım, düzgün kızlar dik başlı olmaz. Dik başlı kızlar da düzgün olmaz, demezdim. Samiha gibi kişilikli bir kız arıyorsan, onu annesinin yanında evde koca beklerken bulamazsın, demezdim. Hem kendine göre bir alemi, bir kişiliği olsun, hem de senin her dediğine itaat etsin, bu da olmaz Süleyman, demezdim. Hem gözü açılmamış, çok edepli olacak, hem de senin azgın isteklerine, ben bu Süleyman'ın abiyle evlendim, unutmayın, boyun eğecek, bu da hiç olmaz Süleyman, da demezdim. Farkında değilsin ama aslında başı açık bir kız lazım sana Süleyman, ama tabii sen onu da istemezsin de demez. Bu hassas konuyu da hiç açmazdım. Korkut da benim sokağa çıkmama en kolay izni Süleyman'a kız bulmak için veriyordu. Bir süre sonra Süleyman da talepleriyle hakikat arasındaki uzaklığa alıştı. Aileler kızlarını oğullarını evlendirmek istediği zaman önce kendi köylerine, kendi akrabalarına, kendi sokak ve mahallelerine bakarlar. Ancak mahallede herkesin bildiği bir kusuru olduğu için kendi sokağında koca bulamayan kız, ben şehirde hiç tanımadığım biriyle evleneyim der. Bazıları bunu süslü laflarla özgürlükten dem vurarak gizlerler. Bu yüzden biraz da acaba ne kusuru var diye bakardım özgürlükten dem vuran kızlara. Tabii kızla ailesi de aynı şüpheler ve nedenlerle, çünkü biz de başka sokaklara gidiyorduk, bizi süzüyor, bizim sakladığımız kusurlarımızın ne olduğunu çıkarmaya çalışıyorlardı. Kendi tanıdıkları arasından bir koca bulamayanların eğer bir kusuru yoksa da aşırı hırsı vardır diye uyarıyordum Süleyman'ı. Süleyman: Aksaray'da bir arka sokakta yeni yapılmış bir apartmanın ikinci katında liseye giden bir kız vardı. Bizi yalnızca okul kıyafetiyle ve başını örtmüş olarak karşılamakla kalmadı, ziyaretimiz sırasında yemek masasında sayfaları açık olarak tuttuğu matematik kitabıyla defterinin başına geçip bir de matematik işlemi yaptı. O sırada bizler geçerken uğrayan bir uzak akraba, o da çok dersi olmasına rağmen misafirlerle ilgilenen nazik bir kız pozundaydı. Bakırköy'ün arkalarında oturan Behice, bizim kısa süren ziyaretimiz sırasında oturduğu sandalyeden 5 kere yerinden kalkıp, tül perdeleri aralayıp uzun uzun pencereden dışarıya, sokakta futbol oynayan çocuklara baktı. Behice pencereden bakmayı sever dedi annesi, hem açıklayıcı bir sesle hem de pek çok annenin yaptığı gibi kızının bu huyu onun ne kadar harika bir gelin olacağının kesin bir kanıtıymış gibi konuşarak. Kasımpaşa'da Piyalepaşa Camii'ne bakan bir evde kısa süren ziyaretimiz sırasında hiç durmadan kıkır kıkır gülen, daha çok da gülmemek için dudaklarını ısıran ve bize bakıp fısıldaşan iki kız kardeşin ikisi de gelin adayı değildi. Görmeye geldiğimiz asıl kız, Vediha'nın evden çıktıktan sonra bana söylediği gibi kızların çatık kaşlı ablası, biz çaylarımızı içip bademli kurabiyelerimizi yerken bir kapıdan girip önümüzden bir ruh gibi sessizce öyle geçmişti ki, ben evleneceğim gelin adayının güzelliği ya da çirkinliğini değil fark etmek, onun bir adım ötemden geçtiğini bile anlayamamıştım. İnsan fark etmediği kızla evlenmemeli demişti daha sonra Vediha, arabayla geze geze eve geri dönerken. Zaten ben yanılmışım. Bu sana uygun değil. Vediha: Çöpçatanlık yapıp başkalarını mutlu etmek, Cenab-ı Allah'ın hediyesi olarak bazı kadınların kanlarında doğuştan vardır. Ben hiç öyle değildim. Ama babam Korkut'la Süleyman'dan para aldıktan sonra Samiha kaçınca hem beni cezalandırmalarından korktuğum için hem de akılsız Süleyman'a acıdığım için bu işi öğrendim. Üstelik evden çıkıp Süleyman'ın kamyonetiyle gezmeyi de çok severdim. Kocamın bir kardeşi olduğunu, askerliğini bitirdiği söyleyerek açardım konuyu. En ciddi havamla Süleyman'ın çok zeki, şöyle yakışıklı, böyle efendi ve ne kadar da çalışkan olduğunu ballandırarak anlatırdım. Süleyman öyle de dediği için dindar insanlar da derdim. Bu babaların hoşuna giderdi ama kızlar için bir reklam mı oluyordu emin değilim. Şehirde zengin oldular, köyden birisiyle evlenmek istemiyorlar diye açıklardım. Bazen köyde düşmanları var derdim ama bu da korkuturdu bazı aileleri. Önüme çıkan herkese bir kız arıyorum, bir bildiğin var mı diye sorardım. Çünkü Korkut beni evden çok az çıkardığı için önüme de pek kimse çıkmıyordu. Herkes en sonunda karısını, kocasını böyle buluyordu ama bunların yarısı görücü usulüyle evlenmek çok ayıp bir şeymiş gibi davranıyordu. En çok duyduğum söz aslında tam aradığım gibi bir kız olduğu ama ne yazık ki onun da çöpçatanla evlenmeye, görücüye çıkmaya asla razı olmayacağıydı. Kısa sürede en iyi yöntemin hiç ilan etmeden geçerken bir uğradık mantığıyla kız görmeye gitmek olduğunu anladık. Süleyman'ın müdürlük yaptığı inşaat şirketinin bir işi vardı da. Ya da ortak dostumuz filanca Aksaray'a gitmişken uğramamak asla olmaz dedi diye bir laf söylememiz gerekirdi. Gittiğimiz evde bir üçüncü kişinin misafiriymişiz de o uğrayınca biz gerçekten uğradık gibi davranmak da kolay bir çözüm olabilirdi. Bu son dediğim yöntem yani bir çöpçatanın diğer çöpçatana yardım etmesi ev kiralamak için bir tellalın bir diğerine yardım etmesine benzerdi. Her zaman hevesli ve heyecanlı olan ikinci çöpçatan bizim hangi bahaneyle onunla birlikte olduğumuzu o anki zevkine göre uydurup söylemeden önce kız bakmaya gittiğimiz evin kalabalığına kim olduğumuzu abartarak anlatırdı. Bütün bu küçük eskimiş evlerde annelerden, teyzelerden, akrabalardan, kız kardeşlerden, dostlardan ve ninelerden oluşan meraklı bir kadın kalabalığı olurdu her zaman. Bizlerin Konya'nın önde gelen ailelerinden Aktaşlardan olduğumuzu, inşaat işinde çok başarılı olduğumuzu, geçerken uğradığımızı, Süleyman'ın pek çok işin başında olduğunu söylerdi çöpçatan. Yalnızca kamyonetin direksiyonu başında olan Süleyman'sa biraz inanırdı bu yalanlara. Herkes yalanın yalan olduğunu bilir ama kimse madem geçerken uğradığına Süleyman niye tıraş olup şekerli ağır erkek kokusu sürüp bayramlık ceketiyle kravatını taktı diye sormazdı bize. Biz de onlara madem geleceğimizi bilmiyordunuz evi neden bu kadar güzel toplayıp en kıymetli misafir takımlarını ve yeni koltuk kılıflarını çıkardınız diye sormazdık. Törenler için söylenmiş yalanlardı onlar. Yalan söylememiz samimi olmadığımız anlamına da gelmezdi. Şahsi olana anlayışlı, resmi olana saygılıydık. Zaten bütün bu boş laflar az sonra gerçekleşecek esas tören içindi. Biraz sonra kızla oğlan karşılaşacaklardı. Bakalım birbirlerini beğenecekler miydi? Daha da önemlisi bu kalabalık onların birbirine uygun olduğu yargısını verecek miydi? Tabii herkes de hayatta buna benzer birçok şey yaşadığını hatırlardı. Çok geçmeden kız iyi kıyafetlerini giymiş, bazısı en güzel başörtüsünü takmış olarak gelir, dikkat çekmemeye çalışarak utana sıkıla kalabalığın içinde bir kenara otururdu. Bazen etrafta aynı yaşlarda o kadar meraklı kız çocuğu olurdu ki, tecrübeli anneler, teyzeler gözümüz yanlış kızda olmasın diye ziyaretimizin nedeni olan mahcup kızın girişini uygun bir biçimde bize duyururlardı. Canım, dersine mi çalışıyordun? Nerede kaldın? Bak misafirlerimiz var. Kararsızlıklar ve hayal kırıklıklarıyla 4-5 yıl süren bu ev ziyaretlerimiz sırasında Süleyman'ın ilgi duyduğu liseli 5 kızın ikisi okul bahanesiyle bizi reddettikleri için ne yazık ki kızımız liseyi bitirmek istiyor. Süleyman ders çalışan kız sözünden hiç hoşlanmazdı. Bazen bak misafir gelmiş diyen annelerini biliyoruz anne sabahtan beri hazırlık yapıyorsun ya diyerek mahcup eden kızlar da çıkardı. Onların öfkeli ve dürüst halleri Süleyman gibi benim de hoşuma giderdi ama Süleyman'ın onların sivri dillerinden korktuğunu da bir süre sonra onları unutmasından anlardım. Görücüye çıkmayı kesinlikle reddettikleri için ziyaret nedenimizi bazı kızlardan saklardık. Bir seferinde çok kaba ve sevimsiz bir kız bizi babasına garsondu, gerçekten hediye paketi bırakan birileri sandı. İlgilenmedi bile. Bir başkası için annesinin doktorunun arkadaşı olduk. Bir bahar günü Edirne kapıda surlara yakın ahşap ve eski bir eve gittik. Annesinin görücü ve damat adayı ağırladığından habersiz, kız sokakta arkadaşlarıyla yakar top oynuyordu. Kızın pencereye çıkan teyzesi ona seslenip, "Gel canım, susamlı çörek getirdim sana," diyerek yukarıya yanımıza çağırdı onu. O da hemen geldi. Sihirli bir güzelliği vardı. Ama bizimle hiç ilgilenmedi. Açık televizyona bakarak iki tane çöreği hızla mideye indirdikten sonra sokakta yarıda bıraktığı oyuna devam etmek için tam odadan çıkıyordu ki annesi, "Dur, misafir var, bak otur biraz," dedi. Kız hiç düşünmeden bir an oturdu, sonra bana ve kravatlı Süleyman'a bir bakış attı ve öfkeyle bağırdı. "Görücü gelmiş bunlar yine. Anne, ben görücü istemiyorum demedim mi?" "Annene bağırarak konuşma öyle. Bunlar görücü değil mi? Bu adam kim?" "Saygılı ol. Seni görmüşler, beğenmişler, konuşmak için ta şehrin öbür ucundan gelmişler. Biliyorsun ne kadar trafik var. Dur otur." "Ne konuşacağım ben bunlarla? Ben bu şişkoyla mı evleneceğim?" Kapıyı vurup çıktı. Gittikçe seyrekleşen ziyaretlerimizin sonuncusu da 1989 baharındaki bu ziyaret oldu. Aslında Süleyman arada bir yine bana gelip "Yenge, beni evlendir," demeye devam etti ama Mahinur Meryem'den hepimiz haberdardık artık. Samimiyetine inanmadım. Ayrıca hala Samiha ve Ferhat'tan intikam almaktan söz ettiği için kızıyordum da ona. Mahinur Meryem. Gazinolara, müzik çalınan eğlence yerlerine gidenler benim adımı hiç hatırlamasalar da bir kere duymuş olabilirler. Mütevazı bir memurun, dürüst, çalışkan ama öfkeli bir babanın kızıyım. Taksim Kız Lisesi'nde iyi bir öğrenciyken 1973 Milliyet Gazetesi liseler arası pop müzik yarışmasında bizim takım finalist olunca gazetelerde adım geçti. Milliyet Gazetesi'nde Celal Salik, "Onda bir yıldızın kadife sesi var," diye yazmıştır benim için. Müzik hayatımda hakkımda söylenmiş en büyük sözdür. Rahmetli Celal Bey'e ve bu kitapta şarkıcı adımla yer almamı sağlayanlara teşekkür ederim. Asıl adım Melahat'tır. Ne yazık ki o kadar istememe rağmen liseden sonra müzik hayatım aynı şekilde gitmedi. Babam bu özlemlerimi anlamadığı, üniversiteye giremediğimi görüp beni evlendirmek istediği, sık sık dövdüğü için 19 yaşımda evden kaçıp kendi isteğimle evlendim. İlk kocam da benim gibiydi. Babası Şişli Belediyesi'nde hademeydi. Ama o da müziğe meraklıydı. Ne yazık ki bu evlilik, ne de ikincisi, ne de sonraki ilişkilerim, müzik hevesleri, parasızlık ve sürekli vaatte bulunup hiçbir sözünü tutamayan erkekler yüzünden başarısız geçti. Tanıdığım erkeklerin hepsini anlatsam roman olur ve beni de Türklüğe hakaretten hemen yargılarlar. Süleyman'a da az çok anlattım. Sizin de vaktinizi almayacağım. 2 yıl önce Beyoğlu'nda arka sokakta kötü bir yerde Türk pop müziği söylemekte ısrar ediyordum ama kimse gelmiyordu ve listenin sonundaydım. Türk sanat müziğine ya da halk müziğine geçersem çok başarılı olacağımı söyleyen başka bir küçük gazinonun patronuna kanarak mekan değiştirdim ama açıkçası yine sondaydım. Süleyman'ı orada, Paris pavyonda şarkı alanında tanışmak isteyen ısrarcı erkeklerden biri olarak tanıdım. Paris'e aşkta hayal kırıklığına uğramış, başına gelen mutsuzluğu kabul edemeyen ve adına rağmen Alaturka müzik seven erkekler gelir. Tabii ki önce yüz vermedim ama tek başına olması, her akşam gelmesi, yolladığı buket buket çiçekler, ısrarı ve saf hali beni etkiledi. Bugün Cihangir Sormagir Sokak'ta 4. kattaki apartman dairemin kirasını Süleyman veriyor. Akşamları 2 kadeh içtikten sonra Süleyman, "Hadi gel seni kamyonetle gezdireyim," der bana. Kamyonetin romantik olmadığını anlamaz. Ben de aldırmam. 1 yıl önce sanat müziği söylemeyi ve küçük pavyon şarkıcılığını bıraktım. Süleyman desteklerse yeniden hafif Türk müziğine dönmek istiyordum. Çok da önemli değil. Geceleri Süleyman'ın kamyonetiyle şehirde gezmeyi çok seviyorum. Ben de onun gibi 2 kadehi yuvarlarım ve çakır keyif olunca ikimiz iyi arkadaş oluruz ve aklımıza ne gelirse konuşuruz. Abi korkusundan ve ailesinden uzaklaşınca Süleyman sevimli, eğlenceli biri olur. Beni boğaza inen dik yokuşlardan çıkarır, dar sokaklardan geçirir, kamyoneti sağa sola kıvırır. "Yapma Süleyman, polis çevirecek bir gün," derim. "Sen merak etme, onların hepsi bizim adamımız," der. Bazen de onun istediği gibi, "Ay yapma Süleyman, düşüp öleceğiz," derim. Bir dönem her akşam tekrarlardık bu konuşmayı. "Niye korkuyorsun Melahat? Gerçekten yoldan aşağı düşeriz mi sanıyorsun?" "Süleyman, yeni bir boğaz köprüsü daha yapıyorlarmış, inanabiliyor musun?" İnanılmayacak ne var? Biz de köyden geldiğimizde bunlar bir şey yapamaz, gariban yoğurtçu diyorlardı diyerek heyecanlanır Süleyman. Şimdi ise aynı adamlar abi o arsayı bize sat diye yalvarıyorlar. İş var mı diye araya hatırlı aracı sokuyorlar. Ben sana bu ikinci köprünün de bu birinci gibi en sonunda yapılıp açılacağından nasıl adım gibi emin oldum söyleyeyim mi? Söyle Süleyman. Vurallar Kültepe ve Duttepe'de bütün arsaları aldıktan sonra şimdi de köprünün çevre yolunda arsalar alıyorlar da onlar. Daha çevre yolları için istimlaklar bile başlamadı ama Vuralların Ümraniye'nin arkalarındaki saray ve çakmak mahallelerindeki arsaları şimdiden ona katlandı. Şimdi yokuşta seni uçuracağım. Korkma Melahat, tamam mı? Süleyman'ın aşık olduğu yoğurtçu kızını unutmasına ben yardım ettim. Tanıştığımızda ondan başka bir şey düşünemiyordu. Yengesi Vediha ile şehirde mahalle mahalle gezip evlenecek kız aradıklarını da bana hiç utanmadan anlatır, ben de gülerek dinlerdim. İlk başlarda arkadaşlarım onunla alay ettikleri ve evlensin de kurtulayım şundan diye düşündüğüm için. Şimdi ise Süleyman evlenirse üzülürüm tabii. Buna rağmen kız görmeye gitmesini aldırmıyorum hiç. Süleyman çok sarhoş olduğu bir gece başörtülü kızlara azgın istekler duyamadığını bana kendi itiraf etti. Üzülme, özellikle evli erkeklerde çok görülen bir durum bu, diye teselli ettim onu. Televizyonun ve gazete ve dergilerdeki yabancı kadın fotoğraflarının etkisiyle gittikçe yaygınlaşan bir hastalık bu Süleyman. Kişisel bir takıntı gibi büyütme. Benim takıntımı ise o anlamazdı. Süleyman, bana emir verir gibi konuşmandan hoşlanmıyorum derdim bazen. Ben de hoşlanıyorsun zannediyordum, derdi Süleyman. Silahınla oynamaktan hoşlanıyorum ama benimle öyle kaba ve duygusuz konuşmandan hoşlanmıyorum. Kaba mıyım ben, duygusuz muyum Melahat? Duyguların var ama Türk erkekleri gibi onları ifade edemiyorsun Süleyman. Mesela benim işitmeyi en çok istediğim şeyi söylemiyorsun. Evlenmek mi? Başörtüsüne evet mi diyorsun? Hayır, o konu değil şimdi. Söyleyemediğin öteki şeyi söyle. Ha, anladım. Anladınsa söyle o zaman Süleyman. Bu kimsenin bilmediği bir sır da değil. Bak herkes de duymuş artık. Süleyman, ben de biliyorum aslında senin beni çok sevdiğini. E biliyorsan niye soruyorsun? Bir şey sormuyorum. Bir kere daha söylemeni istiyorum. O kadar. Niye Melahat seni çok seviyorum diyemiyorsun? Dilin mi eskir? Borca mı girersin? Melahat, sen böyle yaptıkça ben daha da çok söyleyemiyorum işte. 20. ayrımın sonu, sayfa 253.